Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'ya Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Fatih Sultan Mehmet dönemini bir süredir konuşuyoruz. Malumunuz programımızı dinleyenler hatırlayacaklar. Kuşkusuz Fatih Sultan Mehmet döneminin en önemli olayı da İstanbul'un fethiydi. Yaklaşık bir 3-4 program, sanırım 4 program fethi konuştuk. Fethin nasıl gerçekleştiğini, öncesini, sonrasını, sonuçlarını uzun uzadıya konuşmuştuk. Ve işte bu programımızda da fetih sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli padişahlarından Sultan II. Mehmet'in, Fatih Sultan Mehmet'in diğer fetihlerini, İstanbul'un fethinden sonraki saltanat sürecini değerlendirmeye çalışacağız kıymetli Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Okay abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim, teşekkür ederim.
Eyvallah abi, Fatih Sultan Mehmet deyince ben heyecanlanıyorum. Onu birkaç kez de programlarımızda sanırım ifade etmiştim. Fatih denilince akla İstanbul'un fethi geliyor ama İstanbul'un fethinden sonra Sultan II. Mehmet'in, Fatih Sultan Mehmet'in aslında yaptığı çok büyük başka fetihler de var. Biraz bunları değerlendirelim istiyorum abi.
İbrahim'ciğim, şimdi İstanbul'un fethi vakası öyle büyük bir olay ki aslında sadece mesela bu İstanbul fethi olayını çıkarsan gene Fatih Sultan Mehmet Han'ın hayatı, diğer fetihleri öncesi ve sonrasıyla gene hayatı dehşetli bir muazzam bir imparatorun hayatı.
Evet.
Fakat İstanbul'un fethi hepsinin üzerine bir böyle bir şey
tac olmuş değil mi?
Gölgesini getiriyor böyle.
Evet abi. Peki fetihten sonra neler oldu abi? Oradan başlayalım isterseniz.
Evet İbrahim'cim, şimdi tabii bu İstanbul'un fethi büyük bir olay. Bundan sonra da Fatih Sultan Mehmet Han Balkanlardaki hakimiyetini genişletme yollarına gitti haliyle. Çünkü fethin kalıcı olması çok önemliydi. Hı-hı. Artık bir Türk İslam şehri haline getirilmesinden de bahsetmiştik galiba önceki programlarımızda.
Evet,
burada kalıcı olmalıydık. Bunun için de henüz halen çok hareketli olan ve tüm umutlarını da bir şekilde henüz kaybetmemiş olan Batılılara karşı Fatih Sultan Mehmet'ten tedbirli davranmak istiyordu. Bu yüzden de Balkanlardaki güneyinde ve kuzeyinde ve daha ötelerinde tabii ki batıya doğru, hı hı, mutlak bir hakimiyet sağlama gayretindeydi. Şimdi o dönemin tabii daha sonrasında da ve o dönemde de Macaristan, İbrahim'ciğim, Avrupa'nın o dönemde en güçlü olan devleti.
Hı hı.
Birkaç kere bahsetmiştik, hatırlıyorum. Bu Macaristan o dönemde dünya üzerinde Türkler haricinde düzenli ordu barındıran başka bir ülke yok.
Hı hı.
Macaristan, Kara Kartallar ismini verdiği doğrudan merkeze bağlı ve güçlü bir ordu dinamiğine sahip.
Evet.
Bu yüzden tabii o dönemde de Sırbistan, Macaristan ile Osmanlı bölgeler arasında bir tampon bölge devlet durumunda. Sırp kralı bu İstanbul'un fethinden sonra Yorgi Vilkovski isimli biri, bu fetihten sonra Edirne'ye geçen, fetihten sonra başlamadan durmadı fazla, İstanbul'da Edirne'ye geçti. Fatih Sultan Mehmet Han'a bir heyet gönderdi. Tebrik etti kendisini. Ve hatta evvelden Osmanlı Devleti'ne ait iken çeşitli vesilelerle fırsat bulduklarında işgal ettikleri bazı kalelerinde anahtarlarını iade etti.
Hı hı.
Yani bir nevi Fatih Sultan Mehmet Han'la ve artık altın çağına girmiş olan Osmanlı Devleti'yle Türklerle arasını iyi ve muhkem tutmak istiyordu. Akıllıca bir tabii bu davranıştı.
Evet.
Fakat Fatih Sultan Mehmet Han bu Yorgi'nin aynı zamanda şeyle vasıtasıyla, bu istihbaratçıları vasıtasıyla Osmanlılar aleyhine konuşulan her Haçlı seferinin, fetihten sonra da artık tabii çok umutları kalmamıştı artık. Özellikle aslında 1948 sonrasında bir Kosova'dan sonra ümitleri kırılmıştı ama İstanbul fethinden sonra ümitler iyice yerli bir oldu.
Ama sonra yine de bir intikam psikolojisi vardı değil mi?
Bravo. Bravo. Çünkü darbe ağır oldukça İbrahim'ciğim onun getirdiği ses de yüksek oluyor.
Abi bugün bile yani hala Avrupa'da İstanbul'un fethinin yankılarını duyuyoruz. Kaldı ki o dönemde yani Ayasofya gibi bir Hristiyanlığın en büyük kilisesi elden gitmiş. Doğu Roma İmparatorluğu yıkılmış. Bunun sesinin çok net bir şekilde, sert bir şekilde duyulmaması imkansız zaten.
İmkansız tabii. Asıl başarısı Batı'nın bu noktada, İbrahim'ciğim bu uzun, yani bir asıra, ne bir asrı, iki asrı geçkin bir süre İçimizde yetiştirdiği insanlar, kendi eğitim sistemleriyle önce yurt dışında, ta Orjinal Türklerle başlayan, İttihatçılarla devam eden süreçte kendi tezlerini savunabilecek olan insanlardan bol bol yetiştirmeleri. Bunlar benim zamanım, benim ilk gençlik yıllarımda daha fazlaydı. Maşallah şimdi de, yani maşallah denmez de, yani şimdi de hiç az değil sayıları. Yani şu Ayasofya açıldığı günden beri yani söylenmeyen laf kalmadı.
Evet.
Batı'daki bilim adamları bile bu konuda makul davranırken, hani bir müze ortamında kalmasından ziyade sürekli insanların girip çıktığı ve sürekli bakım gören bir yer haline gelmesi ve asıl işlevi olan ibadethaneye dönmesinde bir sorun görmezken, çok batılı saygıdeğer tarihçi bile, yani görüyoruz duvarlarının kazındığı şu bu falan gibi, ki onları turistlerin yaptığı ortaya çıktı.
Evet.
Ama Batı'dan çok sesin bizim içimizden çıkması, o işte zulüm 1453'te başladı, tarih anlayışının, o Marksist 45 sonrası, 1945 sonrası başlayan o Marksist tarih anlayışının uzantısı.
Abi yani şimdi kapısı tahrip edildi filan dediğiniz çok önemli. Evet. İşte yok, birileri eline poşetlerle duvarları filan kazmaya çalışıyor. Elbette yani bu topraklarda yaşayıp da bir takım hurafelere inanan, bilgi düzeyi oldukça düşük insanlar da olabilir ama dediğiniz önemli bir şey var. Hani bunun işte turistler tarafından yapılıyor olması da aslında bir anlamda Ayasofya'nın cami olarak kullanılmasının önüne bir engel olması bakımından düşünülmeli. Yani bak biz bunu Ayasofya'yı müzeden camiye çevirdik, İnsanlar ne kadar hor kullanmaya başladılar falan gibi bir algının oluşmasına yönelik hareketler.
Tabii. Bu hareketin tamamen maksadı, işte bak, umumun kullanımını açtınız. Çünkü orası önceden astronomik rakamlarla girilebilen bir yerdi.
Evet.
Ama şimdi umumun kullanımını açtınız ve o tarihe karşı vandal tavrınızı Türkler gene gösteriyorsunuz demek istiyorlar İbrahim'ciğim. Nasıl bu Ermenistan, o 1,5 sene önceki Ermenistan muharebesi başladığında Azerbaycan'la Ermenistan arasında hemen aynı tavır İbrahim'ciğim. Yani insan hakikaten gözlerine inanamıyor. Artık ama bir nevi artık bizim de kalbimiz bu noktada katılaşmaya, yani artık nasıl tutmaya başlamalı. Yani ben çok yapamıyorum. Ben çok üzülüyorum gene böyle şeyler görünce ama Ermenistan muharebesi başlayınca Ermenilerin kültür alanında ne kadar yüksek olduğu, ya işte üzülseniz de gerçek bu, hakikat bu. Yani onların daha çok kendi iddialarınca sanatkar çıkarılmış olmaları aynı zamanda Ermenistan topraklarını da işgal etmelerine haklı bir gerekçe gibi gösteren bir altyapı, bir zihni ve ruhi altyapı oluşturmaya çalışıyorlar.
Evet.
Ve bu maalesef bu gençlerin üzerinde etkili oluyor İbrahim'ciğim. Çünkü kültür ve sanatta kim daha çarpıcı örnekler verdiyse onun tarihe, insanlara, milletlere bir tepeden bakma hakkı olduğuna dair böyle bir genel itikat var.
Evet.
Bu çok yanlış. Bu yapılacaksa o zaman insanları asimile etmeyen, onların dinlerini, kültürlerini, çocukların isimlerini değiştirmeden kendi kilise hukuklarınca yaşamalarını sağlayan, o zaman Türklere ta Cengiz Han'dan bu yana, çok daha ötelerinden bu yana, o zaman Türklere bu daha çok söylenmeli. Çünkü zihni, ruhi ve kültürel manadaki en üst nokta insanları yaşam tarzlarını serbest bırakmaktır.
Evet.
Osmanlı, Selçuklu öncesinde, ta İslam öncesindeki Türkler de bunu yapıyordu zaten. Bu manada bakıldığında bizim daha çok takdir görmemiz gerekir. Ama Osmanlı'da da biz hani daha yakın bir tarihi bugün ne olduğu için Osmanlı'ya örnek verdiğimizde pek çok gayrimüslim unsur kendi düzenlerince, hukuklarınca, kiliselerince kendi vakıflarının etrafında yaşarlarken Batı'da tek bir Müslüman mahallesi bile barınamıyordu.
Evet.
Bu vandallığın, barbarlığın daha büyük bir örneği değil mi?
Kesinlikle öyle.
Ama işte bu medya gücü İbrahim'cim, bu baskın medya gücü zamanında bizim de zihnimizde, yani bizim derken benim çevremde daha çok bu tabii oluşuyordu. Yani kim yani daha anlaşılır bir örnekle söyleyecekse, yani Michael Jackson'ı, Madonna'yı kim çıkardıysa onların dünyaya zulmetme hakkı da vardır.
Doğru.
Çünkü onlar daha parlak işler yapıyor gibi böyle bir tuhaf bir zihni yapı oluşturuyorlar.
Batı hayranlığı, evet. Yani Doğu'yu aslında şöyle, içinde bulunduğumuz duruma aslında bakarak biraz kendimizi sorgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum ama evet. Tabii bizim içinde bulunduğumuz durumun vehameti, bu kelimeyi de kullanırken biraz düşünerek kullandım açıkçası. Evet. Ama hakikaten kendimizi sorgularsak biraz vahim durumda olduğumuzu söylemeliyiz. Doğu toplumları açısından söylüyorum bunu. Bizim içinde evet. bulunduğumuz durumun vehameti Batı toplumlarının çok iyi noktada olduğu anlamına, örnek alınacak bir kitle olduğu anlamına gelmez, gelmemeli.
Mutlaka. Mutlaka evet. İbrahim'cim. Yani buna dikkat edebilmek lazım.
Evet.
Gerçi biraz olsun tarih noktasında biraz böyle daha böyle köklü okumalar yapan gençler üzerinde bu tutmuyor. Ama mesela bilhassa benim dönemde zaman zaman galiba bahsettiğimiz şeyler olmuştu bu noktada. Bu yani öyle yalın kat bir tarih eğitimi verilmişti ki benim kuşağıma İbrahim'cim. anlatmış mıydım? Bu biz Özbekistan'dayken ben o zaman Özbek arkadaşlarımla işte Selçuklu Osmanlı tarihini biraz az çok anlatmaya çalışırken Emir Timur'un bir Moğol imparatoru olduğunu düşünerek Özbeklere arkadaşıma söylediğinde büyük bir hayal kırıklığına uğramışım, üzülmüştü çok.
Evet.
Ki Özbeklerin bir milli kahramanı olduğunu ben Özbekistan'a gidene kadar, orada yaşayana kadar bilmiyordum Emir Timur Han için. Bunlar bize verilen o yüzeysel bilginin sana bu bilgiyi sunan insan da aşağı yukarı aynı kaynaklardan beslenip sınıflarda, okullarda, dersliklerde bunu sana sunuyor. Öyle yetişiyorsun. Sonra da kendi kendinden utandıracak bir zeminin üzerinde hareket etmeye başlıyorsun İbrahim'cim. Bugün öyle çarpıcı makamlarda bulunan insanlarla konuştuğunda, yani Batılılar da ne yapsın? Türkler ellerinde kılıç, dillerinde tekbir, buralara gelmişler, insanları katletmişler, yok etmişler, şimdi Batı'ndan Türkler nasıl dostluk bekliyorsun diyen o kadar çok insan ve bunlar belirli bir yerlere gelmişler İbrahim'cim. Belirli meslek gruplarında. Ve hemen hepsi bunların yüksek eğitim almış. Üniversite mezunu çoğu bunların. Böyle insanlardan bunları duyduğum zaman hakikaten içinde insanın alarm zilleri çalıyor. Ve o zaman da gençliğe ne kadar önem verilmesinin gerekliliği biraz daha anlamaya başlıyoruz. Böyle durumlarda.
Evet abi.
Yani devam edelim istersen İbrahim.
Tabii konuya şuradan bunlar, gelmiştik. Yani
dertli olduğumuz şeyler olduğu için nereden girdiğimizi hatırlayamadım.
Evet şuradan gelmiştik abi. İşte fetihten sonra Avusturya Macaristan topraklarının bulunduğu yerde bir Haçlı ordusu toparlanmaya çalışılıyordu demiştik. Evet, oradan gelmiştik buraya.
Vefat sonra neden bu hareketleri istihbarat gücü sayesinde elde ediyor? Akıllıca bir taktik izliyor. Doğrudan bu neler olduğunu bildiğini söylemiyor Sırp Despotu'na. Diyor ki bu tamam, bu eski kaleleri bize iade ettin. Tamam. Ama daha başka kaleler de vardı eski hudutlarımız üzerinde. Bunların da ben iadesini istiyorum diyor. Tabii o zaman Sırp Despotu şaşırıyor buna. Çünkü bir dostluk başlattığını zannederken, gelen tepkiler de iyiyken birden havanın nasıl ters döndüğünü anlayamıyor ilk başta. Ve reddediyor Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu tekliflerini. Nihayet İbrahim'ci fetihten bir sene sonra 1454 senesinin baharında Sırbistan üzerine Faik Sultan Mehmet'ten bir sefere girişiyor. Çok şimdi tabii İbrahim'ciğim bu coğrafya bunlar evet bereketli, düzenli yağış alan çok güzel coğrafyalar. Fakat tabii çok da dağlık da coğrafyalar bunlar. Hı hı. Buna rağmen buradaki önemli birkaç kale, bir tanesi Sivrice-Hisar, bir tanesi Ostroviç, bir tanesi de Omol kaleleri. Bunlar zapt ediliyor. Burada bu kalelere müfrezeler tabur seviyesinde askerler Yeniçeriler bırakarak Osmanlı ordusu bir süre sonra tabii çekiliyor bu şeyden, Sırbistan topraklarından. Şimdi çünkü şu da var, bu Hunyadı-Yanoş meselesi var İbrahim'ciğim. Bu uzun süre bu İskender gibi, bu İskender Bey gibi, bu Arnavutluk İskender Bey gibi Fatih Sultan Mehmet Han'ı çok uğraştıracak bir hafifçi de bir mareşal. Yani onu tabii vurgulamak lazım. Çok da iyi bir asker bu. Hunyadı-Yanoş'un da bu Sırbistan'a doğru bir kanat gerdiğini görüyoruz İbrahim'ciğim.
Evet.
Şimdi bu özellikle ki bu Vidin bölgesinde Macarlar güneyden doğru bu despot Sırp despotu emrindeki şeyler de bu Sırplar da İbrahim'ciğim bunlar bir ortak bir iç ileri harekat tertipliyorlar. Artık Osmanlı'ya ait olmuş bu ilerletilmiş sınır üzerinde bir harekat düzenliyorlar. Hı hı. Bu bölgede bu kalelerinde bu bahsettiğimiz o üç kalenin de genel komutanı Firuz Bey isimli bir Akıncı Bey İbrahim'ciğim.
Evet.
Burada bu müdahaleye karşı ordusuyla karşı çıkıyor. Fakat İbrahim'ciğim Hunyadı-Yanoş hakikaten yetkin bir asker. Firuz Bey yeniliyor, hatta esir düşüyor ordusuyla birlikte. Fatih Sultan Mehmet Han bunu haber alır almaz hiç beklemiyor. Derhal hemen harekete geçiyor. Fakat Sırp despotu da İbrahim'ciğim bu ileri harekatı görünce, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kararlılığını da görünce tekrar bir ortamı yumuşatabilme umuduyla bir elçilik heyeti gönderiyor. Ve burada artık meseleyi de akıllıca davranıyor, zorlamıyor. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Han'ın niyeti de bu konudaki kesinlik kararı da ortada. Alınan karelerin, o bahsedilen karelerin tekrar Osmanlılara iade edileceği ve Osmanlılar'da kalacağı, bunlar üzerinde dava kılınmayacağı söyleniyor. Hı hı. Ve senede de özür dilerim, senede de 30 bin duka altın haraç verileceği kabul ediliyor ve genel olarak da Macar o koruyucu Macar kanatlarından çıkıp Osmanlı tabiyeti altında yani yeter ki ağır bir baskı kurulmasın. Fakat biz genel manada Osmanlı tabiyetini kabul ediyoruz diyorlar. Böylece Fatih Sultan Mehmet Han akıncılarını burada bırakıyor ama Fatih Sultan Mehmet Han'ın zihninde o dönemde İbrahim'ciğim Anadolu'daki bu başta Karamanoğullar olmak üzere birliği sağlamak olduğu için
evet.
Ve aslında buralarda henüz uzun vakit geçirmek istemiyor.
Önce arkasını garantiye almak istiyor ki.
Bravo.
İleri doğru giderken evet.
Evet. Anadolu harekatlarını biraz öne almak durumunda. Aklında bu olduğu sürece de Batı'da çok rahat hareket edemeyeceğini biliyor. Çünkü defalarca yaşanmış hakikatler var. İsfendiyaroğulları, Candaroğulları olarak da geçen tarihimizde. Karamanoğulları ile mutlaka bir ittifak haline girebiliyorlar. Bunların arkadan vurduğu durumlarda daha Yıldırım Beyazıt'ın zamanından beri neler olduğunu programlarımızda biz defaatle işledik. Bunların belirli bir seviyeye getirilmesi lazım. O yüzden Evrenosoğlu İsa Bey'i bölgede destekleyerek tabii ki bölgede bırakıyor. İbrahim'ciğim.
Ve Anadolu'ya dönüyor.
Aynen öyle. Dönüşte bu Sırbistan'ın bu meşhur, zaten madenleri meşhur İbrahim'ciğim. Gümüş madenleri çeşitli defalar konuşmuştuk. Osmanlı ordusu bu kale muhasaralarında Leon Bu hani bu tüneller kazılıyor ya İbrahim. Evet. Devam dönüyor buna, bu surları yıkabilmek için ya da şehrin içine sızabilmek için. Genelde surları yıkamak için patlayıcı madde döşeniyor tüneller kazanılarak. Hı hı. Burada bu genelde bu sırtlar kullanılıyordu. Çünkü gümüş madenleriyle meşhur özellikle Sırbistan. Burada bu insanların çoğu bu madenlerde çalıştığı için toprağı kazma, küreme, kazma noktalarında çok uzmanlar evet. Bu noktada.
Okay abi özür dileyerek evet. Araya gireyim. İsterseniz bir virgül koyalım. Ardından tam da buradan devam edelim. Yani Sultan Fatih'in Anadolu'da dirliği tekrar tesis etmek için yaptığı çaba ve tabii onu da uzun uzun konuşmak istiyorum aslında. Pontus İmparatorluğu'nun bugünkü Trabzon'un içerisinde bulduğu Pontus Devleti'nin de tarihe karışması meselesi var. İnşallah onları da gelelim programımızın ikinci bölümünde. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için hatırlatma babında söylemiş olayım. Bu programımızda İstanbul'un fethinden sonra Sultan Fatih'in gerçekleştirdiği diğer fetihleri konuşuyoruz. Mora'yı birinci bölümde konuşmaya çalışmıştık. Sultan Fatih oraya Evrenosoğlu Bey'i bıraktıktan sonra Anadolu'da dirliği tesis etmek üzere tekrar payitahta dönmüştü. Ondan sonra Karamanoğlu Mehmet Bey ve Karamanoğlu meselesini çözmek üzere Anadolu'daki dirliği tesis etmek üzere orada bir takım girişimlerde bulunacaktı. Okay abi tam da şeyden bahsediyordunuz, yani Sırp kişilerin, Sırpların daha doğrusu hani maden kazma konusundaki uzmanlıklarının onların bir anlamda Osmanlı'da işte tünel kazmayla görevlendirilmiş lağımcı olarak tanımlanan kişiler noktasında değerlendirilmesi hususunu konuşuyordunuz abi. Buradan devam edelim isterseniz.
İbrahim güzel söyledin. Şimdi Anadolu Birliği'ni sağlama düşüncesi vardı. Hı hı. Deri dönme planlarındaydı. Fakat bu bölgeye atadı. Yani zaten bölgede sürekli hareketlilik halindeydi. Ta Osmanlı dönemlerinden beri Evrenosoğlu ailesi. O dönemde başlarında İsa Bey var. Evrenosoğlu İsa Bey dedi ki İbrahim'cim, şimdi bu gümüş madenleri alındı. Programımızın ilk yarısında bahsettiğiniz gümüş madenleri Sırbistan, bu Novi Berda bölgesinde gümüş madenleri alınmış. Hı hı. Şimdi buraların güvenliği ve İstanbul'un güvenliği için bir müddet daha buralarda kalmanızda, bulunmanızda sultanım dedi hayır vardır.
Evet.
Çünkü bilhassa Tuna kıyıları, kuzeyden gelecek tehlikelere karşı Tuna kıyılarının tamamen güvenlik altına alınabilmesi için Belgrad'ın dedi zaten tabii Farsonya'dan da biliyor bunları. Hı-hı. Ama bunlar tabii istişareler sonucu netleştirilen kararlar. Belgrad'ı dedi sultan halletmeden, Belgrad meselesini yani Belgrad'ı fethetmeden geri dönmemenizde hayırlar görüyoruz dendi. Dün Akıncı Beyleri'yle bu şekilde konuşuluyordu. Bunun üzerine İbrahim'cim bunu makul buldu Fatih Sultan Mehmet'e. Yani bir yıldırım harekatıyla tabii hazırlık iyi yapıldı. Şimdi onu söyleyelim. Fakat geniş bir harekat planlandı. Fakat şöyle bir şey düşünüldü. Yani İstanbul gibi bir kale dahi fethedilmişken Belgrad hayli hayli fethedilir düşüncesi askerin ruhuna ve zihnine bir şekilde yerleşmişti İbrahim'ciğim.
Evet.
Şimdi uzun bir hazırlık dönemi yaşandı. 150 bin kişilik bir son derece tecrübeli sağlam bir muharip kuvvet oluşturuldu. 300'de top, valyemez topu irili ufaklı bunlarla birlikte Sofya üzerinden İbrahim'ciğim Sırbistan'a girildi. 1456 yazında o döneme kadar geçiren 2 sene içerisinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın tabi kısa bir süre bu senin de dediğin gibi programın ikinci bölümün açılışında bir Edirne'ye geldi. Sonra talepler sonucu tekrar döndü. O sırada Ege Adaları üzerinde düzenlenen ve birçoğunun fethedildiği Adalar Denizi'ndeki adaların fethedilme süreci var. ve Belgrad'ın fethi için de müthiş bir hazırlık süreci geçiriliyor.
Evet.
Bahsettiğimiz gibi bu 150 bin kişilik ordu, 300 topluk muazzam kuvvet Sofya üzerinden Sırbistan'a girdiğinde bu ince donanması vardı bu Osmanlı'nın özellikle Tuna üzerinde hareket eden. Yani daha küçük çaplı altı düz, bizim kadırgalardan biraz daha küçük çaplı muharip taşıyan ince donanmamız. Bu da 200 çektiri de Vidin'de hazırlanmıştı. Bu da Belgrad'a doğru ince donanmamız harekete geçti İbrahim. Ve bu Fatih Sultan Mehmet Han'ın böyle büyük ve sağlam bir orduyla Belgrad üzerine yürümesi ve daha İstanbul felaketi Avrupa adına, Batı adına yeni yaşandığı bir dönemde henüz daha 2 sene geçmiş. İbrahim'in büyük bir telaşa sebep oldu ve bak sadece Almanya ve İtalya'dan toplanan 60 bin gönüllü var İbrahim'in. Türkleri durdurabilmek adına. Fakat tabii şimdi kuşatma başladı. İbrahim'in kuşatma başladı. Fasun Ömer'den askerdeki şu duyguyu sökemiyordu. Yani biz İstanbul'u söktükten sonra Belgrad'a hayli hayli sökeriz düşüncesini askerin üzerinden atmakta zorluk çekiliyordu. Tüm kumandanlar, Fasun Ömer'den de başta olmak üzere. Bir de fakat bu algı bizim bu ince donanmanın Vidin üzerinden Tuna'da hareket eden donanmamızın Macar donanmasının bir gece Macar ince donanması diyelim ona da Macar nehir donanmasının bir gece yaptığı baskınla bizim donanma bir anda yakıldı İbrahim'cim.
Evet.
O sırada Rumeli Beylerbeyi dayı Karacabey de sahilde bu şeyi de destek de vermeye çalışıyor. Fakat kıyıya doğru yapılan bir taarruz, bir oklanma sırasında başlayan, bu Macar ordusundan başlayan ok atışları sırasında Dayı Bey, Karaca Bey, o da aynı gece içerisinde İbrahim'cim isabet aldı. Ve kısa bir süre sonra da yani belki 12 saat, yani 24 saat içerisinde şehit düştüğünü görüyoruz. Dayı Karaca Bey'in şehit düştüğünü görüyoruz. Bir anda bu donanmamızın, ince donanmamızın yakılması ve Dayı Karaca Bey'in şehadeti Osmanlı kuvvetlerinde o özgüvenli hali bir anda şey çevirdi. 180 derece tersine çevirdi. Bir düşün yani başlarında Fatih Sultan Mehmet Han gibi bir
komutan var.
Bir sultan var. Böyle bir maneşal var başlarında. Ki bu askerin ruh halinin her dönemde böyle çabuk değişebileceğine dair, o yüzden de kumanda heyetinin bu konuda çok çok tedbirli olmasına dair bir çok çarpıcı bir örnektir bizim bu Belgrad seferimiz İbrahim'cim.
Evet.
1422'de babası 2. Murat Han da Belgrad'ı kuşatmıştı. Ama o başka sebeplerden dolayı, salgın hastalıklar falan gibi başka sebeplerden dolayı çekilmek zorunda kalmıştı. Fakat Fatih Sultan Mehmet Han'ın o yenilmez imajlı Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir de 6 ay süresince şimdi bu şehri muhasara altına alması. Fakat bir gece içerisinde bu işlerin bir anda kayıplarla tersine dönmesi Haçlıları bilhassa o dönemde Fransiskan tarikatının, onun tarihinden biraz bahsetmiştik 14. asırda falan, hani bu Rönesans reform hareketlerinin ilk başlangıç sırasında
evet.
Dominiken Fransiskanları etkilerinden bahsetmiştik eski programlarımızda. Birazcık Fransiskan tarikatı o dönemde Doğu Avrupa'da çok etkin. Bunlar Fransiskan tarikatı İbrahim'ciğim ki o zamanki kadar kendi algı, bu algıyı kısmen kırılma çalışmaları Fransiskanlarda da var aslında bu endülijans hususlarında. Çünkü halk üzerinde biraz daha baskıyı, kilise, Vatikan baskısını biraz daha yumuşatabilmek için Vatikan'a bağlı ama daha halka indirebilmek için çabalar gösteren Fransiskan tarikatının bu Belgrad kuşatması sırasında onların o dönemde bir başka keşişi var. Capistrano isminde. İbrahim'cim bol kesimde endüjans yazdığını görüyoruz. Yani işine gelince yani bak bu konuda fayda göreceğini fark edince böyle bir tedbire başvurduğunu görüyoruz ki kendi ilkeleriyle çelişen bir tavır bu.
Evet.
Haçlıları böyle bir şeye getiriyor. O dönemde askere bir galeyana getiriyor. Bu arada da şey ulaşıyor şehre İbrahim'ciğim. Hunyadıyanur. Şehre ulaşıyor. Ana birlikleriyle birlikte. Muhtemelen şöyle söylüyor tarihçiler. Zaten Belgrad kuşatması esnasında Hunyadıyanur bölgeye çok büyük birlikler göndermişti ama bizzat kendi gelmemişti. Fakat şeyi görünce Osmanlı kuvvetlerinde bir dağınıklık baş gösterdiğinin haberini aldıktan sonra Hunyadıyanur şehre Varoşlardan doğru bir gece bir operasyonla dışarıdan kuşatma yaran operasyonla geldi bir şehre girmeyi başardı. Yanındaki askerleri birlikte ve bu bana şeyi hatırlatır bu olay. İstanbul Fethi sırasında 4 Ceneviz gemisinin Haliç'teki zincirlik bizim donanmamızı geçip Baltoğlu Süleyman Paşa komutasındaki donanmamızı geçip zinciri aşmasına benziyor. Ne bir şey buldu. O haçlar büyük bir moral buldular Hunyad'ın gelişiyle birlikte. Hatta Hunyad'ın gelişinden kısa bir süre sonra top bizim balyamezlerimizin atışlarıyla surlarda oluşan gediklerden şehrin varoşlarına giren askerlerimiz ki azapların peşinden Yeniçerilerle girdiğine göre ki tarihçiler girdiklerini söylüyorlar. Şehirde bir kargaşa oluşmuş demek ki İbrahim'cim. Yani bir şehrin Yeniçeriler en son girerler. Son onlar kılıç artıklarını temizlemeye girerler. Demek ki ciddi bir fetih süreci başlamak üzereymiş. Hunyad gelene kadar İbrahim'cim. Fakat Hunyad'ın gediklerdeki başlattığı direnişle birlikte bizim Yeniçerilerimiz, asaplarımız ve Yeniçerilerimiz geri çekilmek mecburiyetinde kalıyor. Çok da şehit veriyoruz bu işte durumda. Hatta bu Fatih Sultan Mehmet Han'ın maneviyatına o kadar dokunuyor ki gene atına atlayıp bu gediklere bizzat hücum ederek İbrahim'cim askerimizi bu gediklerden dışarı çıkardığını görüyoruz. Geri püskürttüğünü görüyoruz İbrahim'cim. Öyle fedakar, kahramanca davranıyor. Fakat Yeniçeri ağası var. Meşhur Yeniçeri ağası Hasan Ağa. Bu taarruzlardan birinde Fatih Sultan Mehmet Ağa'nın yanında. İkisi de İbrahim'cim Allah'ın takdiri Fatih Sultan Mehmet Ağa'nda Yeniçeri ağası Hasan Ağa'da bu sırada yaralanıyorlar İbrahim'cim. Fatih Sultan Mehmet Ağa'nın yarası nispeten daha hafif. Fakat Yeniçeri Hasan Ağa burada ağır bir yara alıyor. Şehirden çıkarılıyor fakat kendisi kısa bir süre sonra vefat ediyor. Bu yani önemli işte Dayı Karaca Bey'in Rumeli Beyler Bey'in yani vefatı, İnce Donanmamızın yakılması, sonra Yeniçeri Hasan Ağa'nın vefatı tam surlardan içeri sızılmışken tam bir umut canlanmışken Fatih Sultan Mehmet Ağa'nın dahi yaralanması İbrahim'ciğim işin tadını hayli kaçırıyor. Yani o muzaffer fetih havası
matemin
biraz tersine dönüyor. Biraz tersine dönüyor İbrahim'ciğim. Halbuki bu sıralarda o bahsettiğimiz Fransken lideri, başkeşiş, o Capistrano ağır yaralanıyor. Ve gene aynı günlerde Hunyadıyanur da sur mücadelelerinden birinde ağır yaralanıyor. Aslında onların da kaybı az olmuyor bu şeyle. Çünkü ikisi de kısa süre sonra ölüyorlar. Ama o biraz daha sonra. Yani onların ölümü bizimkilerin vefatları gibi Hasan Ağa ile Karaca Bey'in vefatları gibi hemen gerçekleşmiyor. Burada böyle bir takdiri yüda. Askerimizin moralini biraz hızlı bozan bir şey oldu bu iki önemli şahsın. Bir de Fatih Sultan Mehmet'in yaralanması tabii ki. Nihayetinde İbrahim'ciğim bu 1456 yılı bu ne diyelim çok büyük bir başarıyla bitmiyor İbrahim'ciğim. Yani Belgrad direnişi başarılı oluyor.
Evet.
Ve 22 Temmuz'da bu şey kaldırılıyor. Belgrad muhasarası kaldırılıyor. Tabii bu batı tarafından İbrahim'ciğim hiç beklenen bir şey değil.
Yani İstanbul fethedilmiş.
Muazzam bir ses getiriyor. Evet. Muazzam ses getiriyor İbrahim'ciğim.
İstanbul'un fethinin üzerine Belgrad'ın düşmesine de kesin gözüyle bakılıyor
galiba. Tabii. Yani sadece bizim askerimiz bakmıyor buna. Ya da bizim komuta heyetimiz bakmıyor. Batılılar da yani İstanbul düşünen şu anda Belgrad Kalesi'ni çok daha rahat düşürür düşüncesi hakimken Batılılarda dahi bu muvaffakiyetsizlik Avrupa devletlerinde ümitleri de yükseltiyor İbrahim'ciğim. Hatta tabii sonbahar kış geçiyor. 1457 senesinin baharından itibaren biz Adalar Denizi'nde, Ege Denizi yerine Adalar Denizi demek daha doğru. Bunu böyle vurgulayalım İbrahim'ciğim. Bu Aegean tabiri tamamen çünkü Grek bir tabir. Biz Adalar Denizi dememiz daha sağlıklı olacak. Evet, çünkü bize bu denizde nefes aldırmamaya yemin etmiş adamlara karşı onların isimlerini kullanmayı gençlerimize, hani biz dinleyen gençlerimiz de bu noktada duyarlı olurlarsa daha bu hassasiyetler iyidir çünkü. Biz oraya Adalar Denizi olarak adlandırıyoruz zaten. Yıllarca eğitim sistemi bize bunu Ege Denizi diye dayatmış. Bu da dilimize dolanmış. Yani çocukların Ege ismi veren yığınlı aile var ya halen.
Bu arada orayı kaçırdım abi. Ege ne demekti Ege?
Bu Aegean ya da Aegean. Yani bu tamamen Grek tabiri. Atina Latincesinden, Grekçesinden doğru gelmiş. Tamamen onların tabiri İbrahim'ciğim. Biz bunu kullanıyoruz biz şu anda. Ya biz tabii ki pek çok şehrimizde, yani Kayseri'den pek çok şehrimize kadar biz elbette ki bir üçüncü Roma olarak bu şehirlerin isimlerini kendimize göre değiştirmişiz. Fakat Ege tabiri tam Türkleşmiş bir tabir olarak da görülebilir. Fakat biz buna Selçuklu zamanında da, Osmanlı zamanında da Ege Denizi demiyorduk. Buranın adı Adalar Denizi'dir. Yani bizim Adalar Denizi deme hassasiyetini göstermemiz bu noktada bir farkındalık uyandırma açısından da önemlidir. O yüzden de gençlerimiz buna dikkat ederlerse, gençlerimiz ya da biz dinleyen bütün herkes bu hususta dikkat göstermeleri daha olumlu olur. Çünkü yani bu son dönemde şimdi yazda, bu yazın boyunca kim bilir daha kaç tane daha bizim oradaki balıkçı gemilerimize ya da turist gemilerimize saldırılar olacak İbrahim'ciğim.
Yani evet, öyle görünüyor.
Kıyı koruma tekneleri girip ateş açıyorlar yani. Bak bizden bir tane böyle bir şey olsa nasıl ortalığı yandırırlar, ayağa kaldırırlar. Ama bizim balıkçılarımıza bile, uluslararası sulara da balık avlarken bile taciz girişimlerinde bulunuyorlar. Bu da tek bir yürek olarak davranabildiği için bizim aleyhimize de tek bir yürek olabiliyorlar. Kim tek bilek ve tek yürek olursa Allah-u Teala muvaffakiyeti onlara verir İbrahim'ciğim. Evet. Hiç bunda yani gücenecek şey yapacak bir durum yok. Kim birlikse Allah-u Teala bereketini onlara verir. Maalesef bu böyle bir şey var. Hakikati var. Sünnetullah'ın böyle bir durumu var. O yüzden biz en azından kendi içimizde öyle çok birlik olmayı ben zaten beklemiyorum da. Evet. Ama en azından biz kendi aramızda bu hususlara dikkat edersek daha muvaffak olacaktır. Evet. Bu Ege Denizi olarak adlandırılan Adalar Denizi'ne Papa donanma göndermeye başlıyor. 1457'den sonra İbrahim'ciğim cesaret alıyorlar. Çünkü Belgrad seferinden bizim boş dönmemiz Batılılar adına bir cesaret verici bu vaka. Ne kadar müşkül çıkarırsak o kadar iyi olur babında. O adalara saldırılar düzenleniyor. Bu adalardan ciddi çatışmalar çıkıyor. Bunların üzerinde alınan bazı irili ufaklı adalar tekrar Haçlıların eline geçiyor. Bu arada da İbrahim'ciğim tabii ikinci bir üzücü husus bunların şeyle irtibatı, bu Akkoyunlarla, Uzun Hasan'la, Sultan Uzun Hasan'la iyi ilişkiler geliştirmeleri bu noktada. Ne ortak nokta ne? Akkoyunlu devleti Sünni bir devlet. Şii de değil. Evet. Yani Şiilerle zaten açıların bitmeyen, bugüne devam eden ortaklığı İttifakı zaten var. Devam ediyor. Buna zaten sürpriz değil bu bize.
Ortak nokta Fatih Sultan Mehmet düşmanlığı.
Aynen öyle. Aynen öyle. Yani şimdi Türk hareketini ileride batıya doğru ilerleyen Türk hareketini, buna da kıskançlıkla bakan İstanbul Fethi'nin Akkoyunlu kroniklerinde, tarihinde, milli tarihinde geçmediğini vurgulamıştık İstanbul Fethi'nden sonra, söylediğimizi hatırlıyorum İbrahim'ciğim.
Evet.
Uzun Hasan'la ve Gürcülerle yakın temasa geçiyorlar. Gürcüler de Ortodoks. Yani sen bir Katolikle bir Ortodoks'un konuşacağı ne olabilir ya? Aynen. Ama bugün görüyorsun nasıl Yunanistan'da bütün Katolik dünyasının arası tekrar nasıl, ne bunların arası biz olmasak bunlar birbirlerini çoktan kesmişti. Bu bugün Ortodoks mezhebi diye bir şey yoktu.
Doğru.
İbrahim'ciğim. O Ruslar bizden Ortodoks hamiliğini devralana kadar bunları koruyan biz olduk. Ki bizden sonra hani 16. yüzyıldan sonra artık biz Rus varlığı, ikinci yarısından sonra Rus varlığı güç olarak, büyük ezici bir güç olarak artık söz tarih sahnesine çıkmaya başladığı sırada biz olmadığımız bir dönem olsaydı, o iki arada geçen dönemde bugün Ortodoks diye bir mezhep olmazdı. Bunun alt kanatları Süryaniler, Keldaniler, bütün bu diğer Ortodoks alt kiliseleri de bulunmayacaktı bugün. Fakat bunlar Papa bu şeylerle bunlarla düzgün bir diyaloğa geçti. Fasano'dan düşmanlığı
ortak noktasında.
Zaten tarihten beri daha sonraki dönemlerde biz bu ortaklığı konuşacağımız dönemlerde zaten sürekli göreceğiz. Yani bugün bile görüyorsak yani zaten görmeye de devam edeceğiz. Biz de, ama şu gençleri şaşırtıyor İbrahim'ciğim. Orada ben de ilk üniversiteye ilk başladığım yıllarda falan bu nasıl olduğunu bunu anlayamıyordum. Tabii çünkü biraz tarihi altyapısı olması lazım. İnsanın, İran'ın neden sürekli bir Türk ve Sünni düşmanlığı içerisinde davrandığını, nasıl sürekli Selçuklu'ya, Osmanlı'ya karşı Haçlılarla işbirliği içinde bulunduğu ve bugün de bunun devam ettiği. Ermenistan Muharebesi sırasında gördük. Azerbaycan Muharebesi esnasında. Nasıl Ermenistan'la yani açık tavır takındığı, silah desteği verdiği. Bugün de halen Azerbaycan'ı tehdit ettiğini de biliyoruz. Bu değişmeyecek.
Yani bu 100 yıl sonra da aynısı olacak abi. Bu tarihin eski dönemlerinden beri süre gelen bir yaranın belki de bugüne yansıması. Okay abi, programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum.
Eyvallah.
Tam teşekkür da Karamanoğlu Mehmet Bey meselesinin üzerine gelmiş olduk aslında.
Biraz daha şimdi oraya geçmeden biraz daha bahsedeceğiz İbrahim'ciğim. Evet. Tabii o şeyin aklında, Farsanöy Dağı'nın aklında ama biraz daha bir vakit var.
Evet abi. Oraya İnşallah sonraki programımızda konuşalım. Yeri gelmişken şunu söyleyerek kapatayım ben de abi müsaadenizle. Yani çok önemli bir noktaya temas ettiniz. İşte İslam dünyası içindeki ayrılıkların nelere mal olacağını aslında bu mücadelelerle görüyoruz. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır buyuruyor. 500 sene önce de böyleydi. 1000 yıl önce de böyleydi. Bugün de böyle. Muhtemelen dünya döndükçe de böyle olacak. Onun için bizim artık kendi meselelerimizi kendi içimizde bir an önce bitirip de dünyanın meselelerine odaklanmamız gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum abi. Çok teşekkür ediyorum tekrar Okay abicim. Kendinize iyi bakın. Kıymetli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda. Bu arada özür dilerim, kıymetli izleyiciler dedim galiba. Burayı tekrar ediyorum abi. Kıymetli dinleyiciler.
Son zamanlarda şeye çok çıkıyorsun ya İbrahim'cim.
Televizyona. Olabilir abi. Eyvallah. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda. Bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Programımızda İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın fetih sürecini, başka topraklardaki fetih sürecini konuşmaya gayret ettik. Muhtemelen birkaç program böyle devam edecek. Çünkü Okay Tiryakioğlu'nun söylediği bir şey var. Aslında İstanbul'un fethi, orada yapılan diğer pek çok büyük fethi gölgelemişti başarı bakımından, sonuçları bakımından. Dolayısıyla bu fetihleri konuşacağız. İnşallah önümüzdeki programda tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.